Ayrım 41.
Peki kocası, peki ev, peki çocuğu, kocasını ve çocuğunu niçin anımsadığını şu sözlerle açıklamak ister. Dönünce yepyeni bir yaşama başlamak, boşanmak, yetersiz bir açıklama. Oysa Mustafa'yı anlatırken bu hataya düşmez. Mustafa, karım, kızım, bütün olanlar, olacaklar, devrimci hareket diye düşünür. Ayırmaz bunları birbirinden. Kişilerini ustalıkla çizmesine rağmen 246. sayfada Oya'nın düşünebileceği şeyleri Mustafa'ya düşündürmüş gibi geldi bana. Mutluluk saçma sapan durumlarda mümkün gibi. Özlüyormuşum demek böyle bir şeyi. Neyi? Sevi, hafiflik, aşk, saçmalık. Ne bileyim işte, gündelik şeyleri. Böyle bu gibi düşünceler Oya'ya yakışıyor, Mustafa'ya değil. Bir yerde de dalga geçmiş Sevgi Soysal. 237. sayfada polis Abdullah'a Hüseyin için öğretmenin kuzeni dedirtiyor. Fukara Abdullah nereden bilsin kuzenin ne demek olduğunu. Şafak üzerinde uzun boylu durulabilecek bir roman. Sevgi Soysal yalnız romancı olarak ustalaşmakla kalmamış, dünyaya ve insanlara bakışı büyük bir olgunluk kazanmış, düşüncesi gerçeklerle beslenip zenginleşerek özgün bir gelişme yoluna girmiş. Romanı ilk defa Akdeniz kıyılarında deniz, güneş ve rakı bolluğu içinde okumuş. Orospular, zinacılar, Asuman size kurban olsun ulan, çayınız benden, siz bir daha benim gibi cık değeri bilen karıyı zor bulursunuz gibi cümleleri okuyunca basmıştım kahkahayı. Romanda başarıyla gerçekleştirilen gerilimli hava ve ne olacak merakı sürükleyip götürmüştü beni. Ama bu yazıyı yazmak için çalışma masasında ikinci defa ve notlar alarak okuyunca romandaki nice değerlerin yeni farkına vardım. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı Ferit Edgün'ün ilk iki romanına. Kimse ile Oya benzemiyor. Dahası var. Şimdiye kadar yazılmış Türk romanlarına da benzemiyor. Değişiklik adından başlıyor romanın. Dizet adında bir at. Önceki romanlarının adları gibi tek sözcüklü, işlevsel, akılcı değil, duygusal, şiirli. Ayrıca önceki romanların adları açıklayıcı adlardı. Okuru yönlendirmeye çalışan adlardı. Oysa bu romanın adı bir şey açıklamıyor. Açıklamıyor ya, Eylül'ün gölgesi ve yaz sözcükleriyle okura bir şeyler sezdiriyor. Şu içinde yaşadığımız toplumda kolay kolay bulamayacağımız bir şeyleri, yok olduğunu sandığımız bir şeyleri bu kitapta bulabileceğimizi seziyoruz. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı için kısa roman ya da uzun öykü anlamında romansı demiş Ferit Edgü. Ben de değişik bir roman dedim. Ama roman sözcüğünü alışkanlıkla kullandığımın farkındayım. Ne romansı Eylül'ün gölgesinde bir yazdı ne de roman. İki ayrı hikaye. Kitabın sonunda bölümler başlığı altında birinci Çakır'ın öyküsü, ara, ikinci su testileri denmiş. Ara sözcüğü cuk oturmuş burada, tıpkı filmlerdeki gibi. Filmin ilk yarısı gösteriliyor, ara veriliyor. Film yeniden başlıyor ve bir de bakıyorsunuz ki, gördüğünüz filmin ilk yarıda gördüğünüz filmle bir ilintisi yok. Sinemadan çıkarken afişlere dikkatle bakınca, yönetmenin değişmediğini ama filmin iki ayrı hikayeden oluştuğunu görüyorsunuz. Çakır'ın hikayesi başlı başına bir hikaye. Uyuşturucu satışıyla uğraşanların hikayesi de başlı başına bir hikaye. Ferit Edgü iki hikayeyi bir ara ekleyerek kısa roman yapmak istemiş. Ama olmuyor. Onlar bir kez ilan etmişler bağımsızlıklarını. Asimilasyon, özümleme, kendi içinde eritme istemiyorlar. Ferit Edgü'nün hatırı için belki federe olmayı kabul ederler o kadar. Ferit Edgü aradan önce gelen Çakır'ın hikayesinde aradaki konuşmaları kullanarak su testilerinin 4 bölümünde 5, 14, 15 ve 19. bölümler Çakır'ı yaşatarak 6. bölümden sonraki iç konuşmasında Kini'nin Çakır'ı gördüğünü tabii atlarıyla belirterek organik bir birlik kurmak istiyor iki hikaye arasında. Ama su testileri kan grubu tutmadığı için Çakır'ı kabul etmiyor. İki hikayenin insanları bütün benzer ve ortak yanlarına rağmen başka çünkü. Dünyaları başka, dünyaya bakışları başka. Kentimizde bir at mezarlığı olsaydı da Çakır'ı oraya gömseydik. Sanırım son uykusunda pek mutlu olurdu, diyen anlatıcı, Fethi Babaların, Kınilerin, Esatların dünyasında Çakır'ın yeri olmadığını kabul edecektir sanırım. Tek ilişkisi var iki hikayenin. Hep yaşadım ben bunları, hep tanıdım ben bunları. Arada okuruz. Anlatıcı Çakır'ın hikayesini de, Kınen'in hikayesini de yaşlı bir adamdan dinlemiştir. Yaşlı adam Çakır'dan söz ederken şöyle der. Çocukluğumda tanıdığım ve ömrüm boyu unutamadığım bir insan var. Zavallı bir insan. Çoktan göçtü bu dünyadan. İşte bu insanın hayatının yazılmasını, onu başkalarının da tanımasını istiyorum. Bir tür boyun borcu gibi bir şey bu. Gençlik yıllarımda kalem oynatırken bir gün onun öyküsünü yazmayı koymuştum kafama. Başka şeyler yazıyordum ama kafamın bir köşesinde hep o vardı. Yıllar boyunca düşleye düşleye ona gerçek bir hayat kurdum ve bu öylesine yakıştı ki anlatamam. Ben değil bir başkası yazacak bu öyküyü. Çakır'ın öyküsünü ilk kez size anlattım. Şöyle biter yaşlı adamın konuşması. Size Kini'nin öyküsünü de anlatmak isterim. Hep yaşadım ben bunları. Hep tanıdım bu insanları. Ne yazık ki artık insanlarla ilgilenen, acı çekmesini bilen samimi yazarlar pek yok günümüzde. İki hikaye arasında organik birlik sağlamaya çalışan Ferit Edgü, yaşlı adamın aradaki konuşmalarını Çakır'ın öyküsünde anlatıcının ağzından şöyle dile getirir. Kalemi elime alır almaz ilk yeni yetmelik şiirimden hemen sonra Çakır'ın öyküsünü yazdım. Ama yazamadım. Gerçekten biliyordum hiç değilse onunla ilgili her şeyi. Kendisi anlatmıştı. Kış geceleri boyunca sanki bir gün yazacağımı bilerek, yazmamı isteyerek. Çakır'ın öyküsünü belki de bu öyküyü anlatacağım birini bulamadığım için yazmadım bugüne değin. Bu öyküyü bugüne değin kaleme almamda bir başka engel daha vardı. İstanbul'un bir köşesinde atlarıyla yaşayıp ölen küçük bir çocuğu avutmak için masallar uydurup söyleyen kambur bir arabacının yaşam öyküsü kimin ilgisini çekerdi ki? Fotosözcük. Çakır'ın bütün yaşamını 30 sayfada hikayeleştirebilmek için ilginç bir yöntem bulmuş Ferit Edgü. Çakır'ın yaşamından ölümüne değin yüzlerce çekilmemiş fotoğrafı gözlerimin önünden geçiyordu. Bu var olmayan fotoğrafları var etmek için sözcüklere başvuracaktım. Yöntem gerçekten ilginç. Çünkü Çakır gibi birinin bütün yaşamını bu kadar az sözcükle anlatabilmek, kitaptaki 30 sayfa, boşluklar göz önüne alınırsa gerçekte 10-15 sayfa. Başka bir yöntemle olanaksız gibi geliyor bana. Edebiyatta olanaksızın olanaksız olduğunu bilmeme rağmen. Yöntem kendi anlatma tekniğini getiriyor. Çakır'ın öyküsü bölümü baştan başa betimlemedir. Ve geçmiş zaman anlatıldığı halde bir anda durdurulmuş bir yaşam parçası, bir hareket anlatıldığı için hemen hemen hep şimdiki zaman kullanılıyor. Yöntemi bulunca yöntemin tadını çıkarıyor Ferit Edgü. Foto 16'da bir dipnot. Solgun, yorgun, bir cepte taşına taşına kırışmış bir fotoğraf bu. Başka şey görünmüyor. Foto 2'de elindeki kaşığa bakan, Çakır'ın ilk çalıştığı yerler, hep yiyecek şeyler satan iş yerleri. Foto 3'te karpuz sergisi. Foto 6'da bir mavnada, iki elinde iki kocaman torik balığı. Foto 7'de turşucu dükkanında. Foto 8'de helvacı dükkanında. Belli bütün fukara çocuklar gibi Çakır'ın da ilk kaygısı karnını doyurmak. Foto 9'daki dipnotundan Çakır'ın artık anlatıcının babasının himayesinde olduğu anlaşılıyor. Böylece yiyecek satılan yerlerde çalışma serüveni sona eriyor. Ama foto 4 ile başlayan hayvan sevgisi 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28 fotolarda sürüp gidiyor. Köpek, kedi, tay, at, at arabası, ahır. Ve sonuncu fotoda bütün hayvanlar ve bitkiler adına Çakır'ın atı, ölüm döşeğindeki Çakır'ın başucunda. Atın başı öne eğik. çakırın ölüsünü koklar gibi. Atın gözlerinde günümüzde çok az insanda görülen yaşanmış bir hüzün. Sanki ağlıyor. Ya da birazdan ağlayacak. Ferit Edgü, Su Testileri bölümünde çakırın yalnızlığına döner gene. Bir yalnızlığı ahırda atlarla paylaşmak ne demek bilir misin? Ve çakır bütün yalnızların yalnızlıklarını bir hayvanla. Çakırın anısı zorluyor beni. Hayvan yerine daha sevimli bir sözcük bulmam gerek. Paylaştıklarını söyler. Büyücü Canan kedileriyle, anlatıcının babası kuşlarla. Atlarla yaşayıp atlarla ölen, bütün ömrünce bir kadını sevmemiş, bütün ömrünce bir kadın tarafından fark edilmemiş. Ana nedir, baba nedir bilmemiş. Gene de sevgiyle dolu, insanları seven, bahçesindeki salataları, domatesleri, biberleri, soğanları seven, hayvanları seven, incir ağaçlarına dadanan kargaları bile, o kargalara bir taş atmamıştır, bir korkuluk bile dikmemiştir bahçesine. Bey'in oğluna harika masallar anlatan, alabildiğine yalnız, alabildiğine çalışkan, alabildiğine iyi kambur çakır, güzelim çakır. Evet, çakırı yazmak, kambur çakırdaki güzelim çakırı ortaya çıkarmak bir tür boyun borcu imiş. Su testileri. Ferit Edgü, Su Testileri başlıklı ikinci bölümde uyuşturucu satıcılarını, kanun dışı iş yapan alt tabaka insanlarını anlatıyor. 3 günlük bir süre içinde, bu kez başka bir anlatı tekniği kullanıyor. Çakır'ın öyküsünün tersine betimleme hemen hemen hiç yok. Sadece kişilerin hareketleri ve konuşmaları var, bir de iç konuşmaları. Çakır'ın öyküsünde tek anlatıcı vardı, hikaye 3. kişi ağzından anlatılıyordu. Su testilerinde hem 3. kişi ağzından anlatılan bir anlatıcı var, hem de anlatı kişilerinin hemen hepsi anlatıcı görevini de üstleniyorlar. Kişilerin ruhsal durumları hareketlerinden ya da iç konuşmalarından anlaşılıyor. Yalnız bir kez açıklama yapma gereğini duyuyor anlatıcı. 1. bölümde Kini'nin sezdirdiğini, Kini bak dinle dedi, bıçağını çıkardı. 17. bölümde anlatıcı açıkça söylüyor. Ok meydanında Esat'ı sürükleyip getirdiği, dostluklarına son vermek, bu arada bir de kendisine unutamayacağı bir ders vermek için getirdiği minbere vardığında. Su testileri bölümü küçük bir tragedya gibidir. Anlatı kişileri kaçınılmaz sona doğru yavaş yavaş giderler. Bu sondan kurtulma çabaları boşunadır. Esat'ın o genç yaşta aşık olmaya hakkı yoktur. Bir iş bulmaya, çalışmaya, herkes gibi olmaya olanak vermezler. Esat için Fethi Baba'nın herhalde hapishanede öğrendiği bir sözcükle salah yoktur. Çakır'ın dediği gibi, bunların sonu yoktur, böyle eriyip giderler, gençliklerine doymadan. Hiçbiri fena insan değildir, hepsini tanırım. Ferit Edgü su yolunda kırılan testileri anlatırken, hiçbiri fena insan değildir yargısını çıkış noktası yapıyor. En çok yücelttiği dostlukları, dayanışmaları. Esat bu kez gerçekten korkmadan Kini'nin gözlerine dikti bakışlarını. Bu kan çanağı gözlerde dostluğu, yürekliliği, dayanışmayı, ezikliği ve ölümü de yaşamı da iplemezliği gördü. Aynı zamanda ölümün gölgesini de. Ölümün gölgesinde bir yazdı. Kini kan kardeşinin kılına dokunduysa Fethi Baba'yı öldüreceğini söyler. Ve Esat'ın öldürülmesinden sonra polis Fethi Baba'yı oğlanıyla birlikte ölü bulur. Böylesine bir dostluktur Kini ile Esat'ın dostluğu. Bu bölümde Ferit Edgü 3. kişi ağzından konuşan anlatıcı dışında Esat'a, Zehra'ya, Fethi Baba'ya, Çakır'a, Canan'a da anlatıcı görevi verir. Ayrıca Esat'ın 3, Zehra'nın 2, Kine'nin 2, Kenan'ın, Fethi Baba'nın, Canan'ın birer iç konuşması var. Genellikle bir sayfa tutan bu konuşmalarda tamamlanmış sayılabilecek cümle sayısı sadece 15. Hiçbiri bir düşüncenin sonunu getiremiyor. Hatta kimi zaman bir sözcüğü bile yarıda kesip bir başka düşünceye geçiyorlar. Hep kırık dökük cümleler. Kişiler arasında bir ayrım gözetmemiş Ferit Edgü. Okula giden Zehra da, feleğin çemberinden geçmiş Fethi Baba da, Canan da tıpkı konuşmaktan pek hoşlanmayan Kni gibi, Esat gibi tamamlanmamış cümlelerle, yarıda kesilmiş sözcüklerle düşünüyorlar. Oysa aynı kişiler anlatıcı olarak konuştukları zaman dış dünyayı, olayları, insanları anlatırken kısa da olsa tamamlanmış cümlelerle konuşuyorlar. Genellikle üçüncü kişinin anlattıklarından ya da anlatı kişisinin anlatıcı olarak konuşmasından sonra gelen iç konuşmalar ise anlatı kişisinin başkalarına açamayacağı düşünceler, duygular. Ferit Edgü bu düzenlemeyle sanki anlatı kişilerinin gizlerine saygı göstermek istiyor. Sanki söylemeye gerek yok, sadece Çakır'la ilgili bölümlerde Çakır'ın iç konuşması yok. Çünkü buna gerek yok. Çakır'ın okurlar için gizlisi saklısı yok ki. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı, Yalnızlığın romanı. Dostluk özleminin, iyi insan özleminin romanı. Ferit Edgü Çakır'ı anlatırken, su yolunda kırılan testileri anlatırken hepimizin yalnızlığını, hepimizin dostluk özlemini. Gözlerinde dostluğu, yürekliliği, dayanışmayı gördü. Dile getiriyor. Şu iyice bunaldığımız koşullarda, hayınlıkların kol gezdiği ortamda ve yalnızlığa, dostluğa, iyiliğe denk düşen bir anlatımla, şiirli, duygulu bir anlatımla. Bir de bakıyorsunuz, yalnızlığın ve dostluk özleminin, iyilik özleminin romanı olan Eylül'ün gölgesinde bir yazdı, günümüz Türkiye'sinin gayri insanileşmiş durumunun iz düşümü oluvermiş. Eylül'ün gölgesinde bir yazdığı bu güzelim ağıtı severek, duygulanarak, yer yer kahrolarak okuyacaksınız. Hani Sait Faik, yazmasam deli olacaktım der ya, bir hikayesinde, haritada bir nokta, belli, Ferit Edgü de bu insanları yazmadan edemezdi. Böylesi kitaplara ben kanla yazılmış kitaplar diyorum ve böyle yazılmış kitaplar içinde kötüsüne rastlamadım. Kaçış. Önce aşk var kaçışta, Türk romanında özlemini duyduğumuz bir aşk. Romancının kafasındaki hazır kalıpların çemberini kırmış, yaşayan, insanın karmaşıklığını kişiliklerinde somutlaştıran iki bireyin aşkı. Ve bu kişilikleri, bu aşkı bizim de yaşamamızı sağlayan zengin ayrıntıların usta bir romancı becerisiyle kullanılışı. Elbette sadece aşk romanı değil kaçış. Romanın kişileri 27 Mayıs öncesinin çalkantılı Türkiye'sinde yaşıyorlar. Çoğu hapiste tartışıyorlar, kuşku duyuyorlar, acı çekiyorlar. Karşılarında başı iyice dertte. Kaçış Hürriyet Yayınları 1979 sayfa 90. Bir hükümet ve bu hükümetin elinde alabildiğine yozlaşmış bir bürokrasi, doktoruyla, savcısıyla, yargıcıyla. Bu koşullar içinde yaşanan bir aşkı anlatıyor kaçış. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde toplumsal ekonomi asistanı olan Üstün, sevgiden kaçarak Paris'e gider. Bir yıllık bir burs almıştır. Sorbon'da araştırma yapacaktır. Türkiye'ye dönmesinin tehlikeli olduğunu bile bile döner. Ve vapurdan iner inmez yakalanarak emniyete götürülür. Ankara'ya gönderilir. Tutuklanır. Tutuklular dönüp bakıyorlar. 30 kadarlar. Sayfa 86. Ayhan Üstün'ün sevgilisi. Hukukta öğrenci. Üstün kaçınca doçent Cahit'le evlenir. Cahit'le Üstün'ü en rahat konuşabileceğim kişi olduğu için evlendim. Sayfa 28. Üstün'ün Paris'ten yazdığı bir mektup Ayhan'ın Cahit'i terk etmesine yol açar. Yeniden Üstün'e dönüş ve mutlu son. Üstün'dü gelen, bir kez daha onun ardında bıraktığı olmayacağım. Ayhan çıplak ayaklarının altında karların çatırdadığını ayırmsamıyor. Koşuyor, gittikçe hızlanarak koşuyor. Sayfa 248. Böyle bitiyor roman. Üstün'le Ayhan'ın aşkını büyük bir başarıyla anlatıyor Ayla Kutlu. Hiçbir zaman alaladeliğe düşmeden, harca alem ruhsal çözümlemelere başvurmadan. Köyden köy insanlarından söz açan romancılarımız da köylü bir delikanlıyla köylü bir genç kızın sevdasını kolay kolay bulamazsınız. Bulduğunuz yakıştırma duygusal ilişkilerdir. Ama kaçışta kentli iki küçük burjuvanın sevdalarını bütün zenginliğiyle, bütün ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Kaçış, psikolojik gerçekliği olan roman kişilerini bulabileceğiniz ender romanlarımızdan biridir. Romanda küçük burjuva devrimcilerine yönelmiş pek çok eleştiri var. Bunların çoğu öz eleştiri biçiminde. İşte Ayhan'ın kendi yaptıkları hakkındaki düşüncesi. Kendi yaptıkları, daha doğrusu ona yaptırılanların da ne kadar gülünç olduğunu düşünüyor şimdi. Nazım'ın dillerde sakız olmuş şiirlerini, İnönü'nün meclis tutanaklarına geçen eleştirilerini ve düşünce özgürlüğü, sendika kurma ve grev yapma özgürlüğü, barış ve kardeşlik çağrıları içeren küçük kent soylu, sosyal demokrat içerikli bildirileri dağıtmakla devrimci olunur mu? Sayfa 112. İşte toplumsal ekonomi asistanı Üstün'ün düşünceleri. Suçlayanlar da suçlananlar da gerçekte ne yaptıklarının bilinci içinde değiller. Bizi işçi sınıfının egemenliğini kurmaya çalışmakla suçluyorlar. Oysa biz sınıf savaşı vermiyoruz. Belki böyle bir savaşı yürütmek isteyenler oldu zaman zaman. Oysa özellikle 1946'lardan beri komünistlikle suçlananlardan büyük kısmının verdikleri savaşın sınıf savaşı ile ilgisi yok. Böyle bir çaba içinde olduğumuza kendimizi inandırsak bile yaptığımız şey bu değil. Bu gençlerin hiçbiri Marksizmi, tarihsel maddeciliği, Marksist diyalektiğin kuramsal yapısını bilmiyor. Bilmelerine de olanak yok. Sorun birkaç kitap bulmuş, okumuş olmak ya da olmamak da değil. Sorun sınıfsal bilincin belirginleşmiş olup olmamasında. Oysa nedir bizim savunduğumuz? Daha doğrusu biz kimiz? Bir avuç kent soylu kökenli aydın. Kendi sınıfsal kabuğunda rahatsızlık duyan bir avuç aydın. Düş gören bir avuç aydın. 1946'lardan beri söylenenler, yapılmak istenenler, gerçekte bir sınıfın değil, bizim kendi içimizde duyduğumuz sıkıntının dışa vurulmasından başka bir şey değil. Özgürlük istedik, daha çok özgürlük. Egemen kişilere başkaldırma özgürlüğü. Bu başkaldırma özgürlüğü bizi aldı, yüzeysel bir demokrasiye getirdi. Şimdi de sosyalizm adı altında işçi sınıfı için ekonomik özgürlük diye tutturmuşuz. Toplu sözleşme, grev hakkı diyoruz. Bunlar ilkel bir sosyal demokrasinin bile artık üstünde durmadığı koşullar. Ya köylüler, ya işsizler, ya ekonomik gelişme. Nedir bu konularda ileri sürebildiğimiz savlar? Birçok aydının gözünde sosyalizm bugünkü kötü işleyen devletçilik düzeninden farklı sayılmazken biz ne öneriyoruz? Ya eylem eylem dediğimiz, Nazım'ın şiirlerini çoğaltıp dağıtmak, bir araya gelip Pir Sultan Abdal'dan türküler söylemek. Dahası, daha 10 yıl önce faşist diktatör diye kin duyduğumuz bir yaşlı radikal demokratın salt öfkelerimizi dile getiren sözlerini sosyalist savaşımın en etkili propaganda aracıymış gibi kitlelere yaymak, duyurmak. Yaptığımız eylem de bu. Bir sosyal sınıfın öteki sınıflar üstünde egemenliğini sağlamak diye nitelendirilen çabamız bu işte. Bari kendi kendimizi aldatmasak, kendi kendimize yiğitlik taslamasak, elbet bir gün sosyalizmi gerçekten güncel sorun olarak ortaya çıkaracak bir kuşak gelecek. Onların savaşımı bizimkinden farklı olacak. Sayfa 195-196.